Kitapta Blog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 5 Ekim 2011 Çarşamba günü gerçekleştiriyoruz bu podcast kaydını. Normalde Perşembe günü gerçekleştiriyoruz podcast kayıtlarımızı bildiğiniz gibi. Ancak yarın biliyorsunuz Sebit Bilişim Fuarı başlıyor ve yarın fuarda olmayı düşünüyorum. Bu nedenle podcast bültenini bu hafta için Çarşamba günü gerçekleştiriyoruz. Bu arada podcast bülteni şu anda canlı olarak yayınlanıyor internet üzerinde. Ustream üzerinde Teknoblog Podcast'ı dinleyebilirsiniz. Ustream.tv adresine girip arama motoruna Teknoblog yazdığınızda karşınıza Teknoblog Podcast kanalı çıkacaktır. Buraya girdiğiniz takdirde de Teknoblog Podcast'ın yayında olduğunu göreceksiniz. Tabii eğer podcast bültenini canlı olarak değil de bant olarak dinliyorsanız bu dediklerimiz geçerli değil. Bunu da belirtelim. Bundan böyle elimizden geldiğince Teknoblog Podcast'ı Ustream üzerinden canlı yayınlamayı düşünüyoruz. Podcast bültenini bu haftalık çarşamba yapıyoruz. Aslında böyle yapmak daha iyi oldu. Bu sayede Apple'ın dün gerçekleştirmiş olduğu iPhone 4S lansmanının da ayrıntılı bir şekilde konuşmuş olacağız. iPhone 4S tanıtıldı. Ne zaman piyasaya çıkacağı açıklandı. Aynı şekilde iOS 5, iCloud servislerinin de ne zaman faaliyete geçeceğinin bilgisi verildi. Bunlardan bahsedeceğiz podcast bölümünde. Bunun yanı sıra Samsung'un Apple'la süren hukuk mücadelesi var biliyorsunuz. İkisi arasında patentlerden dolayı davalar söz konusu. Samsung önemli bir hareket gerçekleştirdi bugün. Ondan da bahsedeceğiz. Bunun yanı sıra yine Samsung demişken gelecek hafta Google'la beraber bir etkinlik düzenleyecek Samsung ve büyük ihtimal burada da yeni bir Android cihazı tanıtılacak. Bunun da bir tanıtım videosu internette yer aldı. Bundan da bahsedeceğiz. Yarın bahsettiğim gibi Sebit 2011 başlıyor ve bu fuarda nasıl neler var neler yok bu fuar hakkında bir şeyler konuşacağız. Bunun yanı sıra bize yansıyan süzgecimizde takılan bazı haberler var. Bunlardan da bahsedip podcast bültenini sonlandırmış olacağız bu hafta içinde. Hemen başlayalım. Apple'dan bahsederek başlayalım. Apple biliyorsunuz uzun süren dedikoduların ardından geçen hafta 4 Ekim'de yeni iPhone'u tanıtacağını açıkladı. Let's Talk iPhone, hadi iPhone'u konuşalım başlıklı bir etkinlikle yeni iPhone'un tanıtılacağı duyurusunu yaptı. Geçen bir hafta boyunca çok şey konuşuldu. Apple'ın ne tanıtacağını konuştu herkes. iPhone 5 mi gelecekti yoksa daha mütevazi güncellemeler barındıran bir iPhone 4S mi gelecekti yoksa her ikisi birden mi gelecekti? Geçtiğimiz bir hafta boyunca bu konuşuldu. Biz de Teknoblog'da bununla ilgili ihtimalleri paylaştık. Her üç ihtimalde sıraladık ve bu üç ihtimalle göre neler olabileceğini belirttik. Ve geçtiğimiz akşam dananın kuyruğu koptu ve Apple'ın çiçeği burnunda CEO'su Tim Cook kitlelerin karşısına çıktı. Blog yazarlarının, teknoloji gazetecilerinin karşısına çıktı. Apple'ın Cupertino'daki yerleşkesinde düzenlendi. Ufak bir salonda düzenlendi. Düşük profilli bir tanıtım toplantısıydı. Zaten tanıtımlarda, duyurularda düşük profilli olduğu denebilir bu toplantıda. İlk olarak Tim Cook geçmişine dayanarak biliyorsunuz Tim Cook daha önce de satış ve operasyonlardan sorumluydu. Ve Apple'ın dünya çapında açtığı mağazalardan sorumluydu kendisi CEO'luk görevine gelmeden önce. İlk bahsettiği Apple'ın Hong Kong ve Şangay'da açtığı iki yeni Apple mağazası olduğu. Bu Apple mağazaları gerçekten Apple'ın estetiğini, mimarisini, tasarımını yansıtacak türden. Bunların gösterisi yapıldı. Sanıyorum Şangay'daki mağazaydı. İlk gün 100 bin kişi ziyaret etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir rakam vermişti. Bu mağazadan fotoğraflar paylaşıldı. Video görüntüleri paylaşıldı. Halk gerçekten büyük ilgi göstermiş. Çin'de, Hong Kong ve Şangay'da açılan mağazalara Cook ayrı zamanda Çin'de yeni mağazaların da açılacağının da haberini verdi. Çin'de açılmış olan sahte Apple mağazalarını biliyorsunuz hepsi Çin hükümeti tarafından yavaş yavaş kapatılıyor. İnsanlar gerçekten Çin'de Apple'a büyük bir ilgi gösteriyor. Zaten görmüş olduğumuz videoda da lansman toplantısındaki videoda da Çinlilerin Apple ürünlerini göstermiş olduğu ilgi ortada. İlk başta Tim Cook bundan bahsederek başladı. Daha sonra iTunes, iPad bunlarla ilgili bazı rakamları paylaştı. Bunların hepsini zaten Teknoblog Live hesabımız üzerinden sizlerle paylaşmıştık. Eğer twitter.com/teknoblog live'e girerseniz o geceden notları, bizim süzgecimize takılan notları bulabilirsiniz. Tekrar bir göz atabilirsiniz. İlk önce iPod serisine dair yeniliklere, haberlere yer verildi, güncellemelere yer verildi. Apple'ın takvimi biraz şaştı bu sene. Biliyorsunuz Steve Jobs'un durumu ortada. Yılbaşına tanıtılan CDMA tabanlı iPhone 4 vardı. Nisan'da çıkan bir GSM CDMA beyaz renkli iPhone 4 vardı. Apple'ın belirttiğimiz gibi bu sene biraz düzeni kaçtı, işler karıştı. Bu nedenle iPhone 4'te özellikle karışan işlerden dolayı iPod serisi de fazla bir güncelleme görmedi. Aslında bakarsanız iPod serisinin bundan sonra fazla bir güncelleme görmesini beklememek gerekebilir. Çünkü iPod satışları her çeyrekte biraz daha düşmekte. Apple'ın açıklamış olduğu çeyrek rakamlarına baktığımızda iPod satışlarının her çeyrekte istikrarlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Buna karşılık iPad ve iPhone satışları yukarı ivmesini korumaya devam ediyor. Bunu gören Apple belki de bu sene biraz da mütevazi yazılıma dayalı güncellemelerle iPod serisindeki güncellemeleri geçiştirmek istemiştir. iPod serisi tasarımını koruyor, geçen seneki özelliklerini koruyor. Bu sene gelen bir özellik var, Nike Plus entegrasyonu. Nike Plus yazılımı bulunacak iPod Nano içerisinde. Bu spor yapanların işine özellikle yarayacaktır. Yaptıkları spor aktivitelerini kaydetmeleri açısından. Bunun yanı sıra bir de iPod Nano ile birlikte artık farklı saat temaları diyelim, saat yüzleri sunulacak. Yani bazı tasarımlar görmüştük internette, orada burada rastlamışızdır. Bir fantazidir belki de iPod Nano'yu bir kol saati gibi kullanmak, zaten boyutu bir kol saatine uygun, büyüklükte boyut uygun. Bir kayış yardımıyla iPod Nano kolaylıkla bir saate çevrilebilirdi. Apple'da yapmış olduğu güncellemelerle buna kapı açtı. Sanıyorum 16 farklı saat yüzü vardı. Bunlardan bir tanesi de Mickey Mouse'tu. Çocukların bayağı bir hoşuna gidecektir sanırım. Bununla beraber iPod Nano'nun saat olarak kullanılmasına yarayacak çeşitli aksesuarlar da bir aksesuar sanırım gösterildi. Üçüncü parti şirketler de bunun içine karışacaktır ve ileride daha fazla bir aksesuar da göreceğiz bu iPod Nano için çıkarılmış olan saat olarak kullanılması amacıyla. iPod Nano'nın güncellemeleri de bu şekildeydi. 8, 16 ve 32 GB'lık kapasiteleri vardı, yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi. Fazla bir değişiklik olmadı. iPod Touch'ta da pek değişiklik yoktu. iPod Touch'ta da yazılım açısından bazı yenilikler var. Doğrusunu söylemek gerekirse iPod Touch 12 Ekim'de iOS 5 ile beraber çıkacak. iOS 5'in sunduğu yenilikler iPod Touch ile de birlikte sunulacak. Donanım tarafında herhangi bir değişiklik yok. FaceTime yine var. Retina ekran yine var. İnce tasarım yine konuluyor. Geçen seneki modelin üzerine yapılmış bazı yazılımsal eklemeler mevcut bu senenin iPod Touch'ında. Ve bu düşük profilli iPod serisi güncellemelerinden sonra aslında iPhone'la da ilgili böyle bir çizgi izleneceğini düşünmüştüm, aklıma gelmişti. Nitekim aklıma gelen de başıma geldi diyebilirim. Apple'dan herkes iPhone 5 bekliyordu. Öyle büyük bir beklenti oluşmuştu ki herkes iPhone 5'in tanıtılacağını bekliyordu. Bütün teknoloji sitelerinde, haber sitelerinde her tarafta iPhone 5 tanıtılacak. iPhone 5 tanıtılıyor. iPhone 5 tanıtım etkinliği vesaire böyle başlıklar kullanılırken karşımıza iPhone 4S geldi. Biz de Teknoblog'da bu toplantı ile ilgili bilgileri verirken genellikle iPhone 5 dememeye ya da iPhone 4S ikisini beraber kullanmaya dikkat ettik. Eğer geçen hafta yapmış olduğumuz lansman toplantısı haberine bakarsanız iPhone 5 ve parantez içinde iPhone 4S yazdığını görebilirsiniz. İkisinden birinin gelmesi bekleniyor zaten. Ancak benim aklımdaki, benim düşüncem iPhone 4S'in tanıtılacağı şeklinde. Nitekim Phil Schiller, Apple'ın yöneticilerinden Phil Schiller iPhone 5 yerine iPhone 4S'i tanıttı. iPhone 4S ile birlikte Apple 2011'i kapatmış oluyor. Aslında 2011 yılının sonlarına gelmişken Apple'dan böyle mütevazi daha düşük profili güncellemeler içeren bir cihazın gelmesi daha mantıklıydı. Beklendiği şekilde çift çekirdekli işlemci var. Bunun yanı sıra anten tasarımında bir takım değişiklikler yapıldı ki bu sayede geçen sene iPhone 4 ilk çıktığında Apple'ın başını oldukça ağrıtan anten problemi giderilmiş, söylenen bu şekilde. Bunun yanı sıra iPhone 4 bir dünya telefonu olarak lanse ediliyor. Aslında biliyorsunuz Nokia'nın vesairenin sattığı telefonlarda birkaç band desteği var ve dünyada her tarafta kullanılabiliyor. Ancak Apple bunu da bir pazarlama aracı haline dönüştürebiliyor ve iPhone 4S'i bir dünya telefonu olarak adlandırıyor. Yani iPhone 4S, iPhone 4'te GSM ve CDMA tabanlı iki farklı ürünü tek bir ürün halinde sunuyor. Bu cihaz hem GSM hem de CDMA tabanlı mobil şebekelerde kullanılabiliyor. Aslında buna en güzellerini örneği Amerika'da verebiliriz. Amerika'da hem CDMA hem de GSM tabanlı mobil şebekeler mevcut. AT&T GSM tabanlı bir şebeke, ancak Verizon ve Sprint CDMA tabanlı. Şimdi iPhone 4S hem AT&T hem Verizon hem de Sprint'in ağlarında çalışabilecek tek bir cihaz, tüm şebekelerde çalışabilme şansına sahip olacak. Bu aslında yurt dışından iPhone satın almayı düşünenler için de iyi bir haber. Biliyorsunuz artık iPhone kilitsiz, SIM kilitsiz olarak satılıyor Amerika'da da. iPhone 4S de aynı şekilde SIM kilidi olmadan satılacak. Tek bir telefon modeli satılacağı için, GSM ve CDMA versiyonları ayrı olmayacağı için bu yanlışlıklara, kafa karışıklıklarına yol açmayacaktır. Amerika'dan alacağınız herhangi bir iPhone Türkiye'de pasaport kaydını yaptırdıktan sonra çalışacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Apple A5 işlemci demiştik, 7 kat daha iyi performans sunduğu belirtiliyor. iPhone 4S'in bu işlemci sayesinde iPhone 4'e göre. Bunun yanı sıra iPhone 4S'in önemli bir yeniliği de kamera tarafında. iPhone 4'te yer alan 5 megapiksellik kamera güncellendi ve 8 megapiksellik çözünürlük sunacak şekilde iPhone 4S'teki yerini aldı. Aslında sadece megapiksel sayısı yükselmedi iPhone 4S'te. Bunun yanı sıra kameranın ışık alma kapasitesi daha da arttırıldı. Düşük ışıklı ortamlarda daha iyi fotoğraf çekim anlamına geliyor bu. Bunun yanı sıra iPhone 4S'in kamerası çok daha hızlı. 3'te 1 oranında daha hızlı olduğu belirtiliyor Apple tarafından. Yani karşımızda biraz daha gelişmiş, daha iyi fotoğraflar çeken bir kamera var. Ben iPhone 4'ün kamerasını zaten beğeniyordum. Birçok cihazın, birçok akıllı telefonun kamerasından 5 megapiksel çözünürlük sunmasına rağmen daha iyi fotoğraf çektiğini söyleyebilirim. Sanıyorum ki iPhone 4S'de iPhone cihazının sunmuş olduğu fotoğraf deneyimi, kamera çekim deneyimi biraz daha üst seviyelere taşınmış olacaktır. Bunun yanı sıra iPhone 4S'in kamera açısından bir yeniliği de 1080p video kaydı yapabilmesi. Bu da aslında beklenen yeniliklerden bir tanesiydi. Akıllı telefonların artık 1080p kayıt yapabildiği bir ortamda Apple'ın da iPhone 4S'i geride bırakması beklenemezdi. Nitekim iPhone 4S'te 1080p video kayıt desteğine kavuştu. Bir başka yenilik de biliyorsunuz iPad 2 ile beraber Apple bir dijital audio video adaptörü tanıtmıştı. Bu cihazın özelliği HDMI çıkışına da sahip olması ve bir HDMI kablosu yardımıyla iPad 2'nin ekran görüntüsünü televizyona yansıtmasına olanak tanımasıydı. Bu cihaz artık iPhone 4S'i de destekleyecek. Bu adaptörü kullanarak iPhone 4S'in ekran görüntüsünü yanı başınızdaki bir harici monitöre veya HD TV'ye aktarmanız mümkün olacak. Bu sunumlarda işe yarayacaktır veya çekmiş olduğunuz fotoğrafları birilerine gösterirken işe yarayacaktır. Aynı şekilde iOS 5 ile birlikte biliyorsunuz AirPlay üzerinden de görüntü yansıtma özelliği geliyor. Kablo ile yapılan işlevin AirPlay üzerinden yapıldığını düşünün. Eğer yurt dışından bir Apple TV cihazı satın alırsanız, Apple TV'ler biliyorsunuz AirPlay desteğine sahip. Bu Apple TV yardımıyla iPhone 4S'teki ekran görüntüsünü Apple TV'ye bağlı olan bir monitöre veya HD TV'ye aktarabileceksiniz. Bunu da belirtelim, iPhone 4S'in görüntü açısından sunduğu yeniliklerden bir tanesi de bu. iPhone 4S'te ekran değişmedi. Yine aynı Retina ekran var. 3.5 inçlik ekran. Yine aynı piksel yoğunluğunu sunmakta. Ekranda değişen bir şey yok. Tasarım açısından da değişen bir şey yok. Aynı tasarım yine sunulmaya devam ediyor. iPhone 4S, iPhone 3G'den iPhone 3GS'e geçiş gibi birazdan mütevazi güncellemelerin yapıldığı şekilde geldi. Ancak yazılım tarafında önemli bir yenilik var. Siri olarak duyurulan dijital yardımcı, dijital asistan var. Siri, Apple'ın satın aldığı bir şirket. Aslında App Store'da Siri adı verilen bir uygulama vardı. Sesli komutlarla kullanıcılara bazı geri bildirimler sunuyordu bu Siri uygulaması. Apple, Siri'yi hazırlayan bu şirketi satın aldı geçtiğimiz yıl ve onun özelliklerini iOS işletim sistemine entegre etmeye başladı. iOS 5'te Siri'nin sesli komut desteğinin geleceği düşünülüyordu. Ancak Apple geçtiğimiz Haziran ayında yapmış olduğu iOS 5 ön gösteriminde Siri'nin bu özelliklerinden bahsetmedi. Yaklaşık 4 ay sonra iPhone 4S'i tanıtırken iPhone 4S'in özelliği olarak bahsetti Siri'den. Bu da akıllara Siri'nin sadece iPhone 4S'te çalışacağına dair izlenim uyandırdı. Apple'dan da zaten bunun aksine bir açıklama gelmedi. Diğer iOS cihazlarına çalışacağına dair bir bilgi verilmiş değil. İnternette yapmış olduğumuz araştırmalarda Siri'nin sadece iPhone 4S'e özel olacağını gösteriyor. Tabii jailbreak camiası işin içine girip farklı denemeler yaparak, farklı uygulamalar geliştirerek Siri'yi aktif hale getirebilir. iPhone 4'lerde de bu uygulama, bu özellik kullanılabilir. Apple'ın yöneticilerinden iOS ekibinin başı Scott Forstall bu Siri uygulamasını tanıttı dün akşamki etkinlikte. Siri uygulamasında siz telefona bir şeyler söylüyorsunuz ya da sorular soruyorsunuz, karşılığında size cevap veriyor. Mesela bugün hava nasıl diye sorduğunuzda işte bugün hava durumu diyerek karşınıza bulunduğunuz şehrin hava durumunu getiriyor. Ya da mesela 1 dolar kaç pound diyorsunuz, karşınıza 1 doların farklı para birimlerindeki karşılıkları geliyor. Bu şekilde oldukça geniş yelpazede bir kullanım alanı var Siri'nin. Apple'ın iPhone 4S'te sunacağı gömülü dahil uygulamaların hepsinde iPhone Siri'nin desteği var gibi gözüküyor. Oldukça geniş bir uygulama desteği var. Bunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra Scott Forstall'ın yapmış olduğu etkinlikte bir mekan ayrıntısı vardı. Mekanlarla ilgili bir tavsiye istedi. Şehirdeki Yunan restoranlarını listele diye bir komut verdi. Karşılığında da dökülen mekanlara bakıldığında Baklava isimli bir restoran dikkatimi çekti. Palo Alto'da bulunan bir restoran bu Baklava. Ve bu lokantanın ilginç tarafı aslında bir Türk lokantası olması, Türk yemekleri sunması. Bu da Amerika'da Türk yemeklerine bile Yunan yemekleri algısı gördüğüne bir kanı sayılır. Bu da ilginç bir ayrıntıydı dikkatimi çeken Siri'nin tanıtımı sırasında. Devam edelim. iPhone 4S 7 Ekim'de ön siparişler alınmaya başlanıyor. iPhone 4S'in 7 Ekim'de başlayacak ön siparişler Amerika'da ve Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde. 14 Ekim'de başta Amerika olmak üzere Fransa, Almanya, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi pazarlarda ve Kanada'da satışa çıkmış olacak iPhone 4S. Bunu 28 Ekim'de İtalya, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri izleyecek. iPhone 4S'in yıl sonuna kadar 70 ülkede satışa çıkması bekleniyor ve inanıyoruz ki bu 70 ülke içinde Türkiye'de yer alacak. iPhone 4S'i belki Kasım ayı sonunda ancak büyük ihtimalle Aralık ayı içerisinde Türkiye'de görebiliriz. Zaten şu anda iPhone 4'ü hem Turkcell hem Avea hem de Vodafone pazarlıyor. iPhone 4S'i de bu 3 operatör pazarlayacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle piyasada da iPhone 4S yeteri kadar bulunacaktır. Zaten Apple'ın kısa zamanda iPhone 4S'i hızlı bir şekilde birçok ülkede piyasaya sürüyor olması cihazın üretiminde herhangi bir sorun olmadığı anlamına da gelebilir. Bu şekilde yorumlanabilir. iPhone 4S'in piyasada bulunması o kadar da zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki iPhone 4S satın alınmalı mı? Bunu soracak olursanız bununla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Eğer bir iPhone sahibi değilseniz, ilk kez iPhone alacaksanız biraz daha bekleyip iPhone 4S satın alabilirsiniz. Gerçekten bir iPhone almayı düşünüyorsanız iPhone'un sağlamış olduğu kullanım kolaylığı, zengin uygulama desteği ortada. iPhone 4S'de yer alacak olan çift çekirdekli işlemci ve 8 megapiksellik kamera sayesinde iyi bir akıllı telefon deneyimi sunulabilir. Bir de üzerinde Siri var. Tabii Siri ilk başta sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca desteği sunacak. Ancak belki ilerleyen zamanlarda Türkçe desteği gelebilir. Bu asistana tabii uzun vadede düşünmek lazım. Türkçe'den önce birkaç daha gelecek olan diller vardır diye düşünüyoruz. Eğer ilk kez iPhone alacaksanız ve gerçekten bir iPhone almayı planlıyorsanız iPhone 4S'i tercih edebilirsiniz. Fiyat açısından da çok büyük bir farkın olacağını, hatta hiç farkın olacağını zannetmiyorum. Çünkü Amerika'da da iPhone 4S, iPhone 4 ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. Amerika'da öyleyken Türkiye'de niye fiyatı değişsin? Bunu düşünerekten biraz daha bekleyip iPhone 4S alabilirsiniz. Eğer bir iPhone 4 sahibiyseniz iPhone'unuzu elden çıkarıp bir iPhone 4S satın almanıza gerek yok diye düşünüyorum. Tabii son karar size ait. Bu biraz iPad 1'den iPad 2'ye geçişe benziyor. Hatırlayacak olursanız iPad 2 çıktığında iPad 1 sahibiyseniz iPad 2'ye geçmenize, terfi etmenize pek fazla gerek yok diye yorumda bulunmuştuk. Aynı şeyi iPhone 4'ten iPhone 4S'e geçiş için de söyleyebiliriz. Çok fazla terfi gerektirecek bir durum yok ortada. Yapılan değişiklikler o kadar da ahım şahım geçmeyi gerçekten gerektirecek bir şey değil. Geçen sene iPhone 3GS'ten iPhone 4'e geçiş biraz gerekli, yani mantıklı gibi geliyordu. Ancak iPhone 4'ten iPhone 4S'e geçiş çok fazla gerekli değil gibi gözüküyor. Eğer elinizde bir iPhone 3GS varsa ve artık değiştirmeyi düşünüyorsanız iPhone 4S'i satın alabilirsiniz. Eğer 3G varsa zaten artık mutlaka bir iPhone 4S alın. Daha fazla beklemeyin çünkü iPhone 3G'de Apple'ın desteklediği cihazlar arasında yer almıyor. Yani artık yeni çıkan iOS güncellemeleri iPhone 3G'yi desteklemiyor. iPhone 3G'ler en son iOS 4.2 sürümünü aldı. Daha sonra herhangi bir ek sürüm almadı. Bu nedenle iPhone 3G veya 3GS'ten iPhone 4S'e terfiyi öneriyoruz. Eğer tabii yine bir Apple iPhone'la devam edecekseniz yola. Ancak iPhone 4 sahibiyseniz iPhone 4S'e şu zamanda, şu etapta terfi etmeniz pek fazla gerekli değil. Tabii son karar burada siz son kullanıcılara ait. Bu yorumu da yapmış olalım. Dün bunlar oldu. Apple iPhone 4S'i tanıttı. Hemen ardından bugün Samsung devreye girdi. Samsung sanki Apple'ın tanıtım yapmasını bekliyormuşçasına bugün harekete geçti. Güney Koreli şirket Fransa ve İtalya'da iki farklı ihtiyati tedbir istemiyle dava açtı. Şirket Apple'ın iPhone 4S cihazının Fransa ve İtalya'da satışına ihtiyati tedbir konulmasını, durdurulmasını istiyor. Piyasaya sunulmamasını istiyor. Samsung'un biliyorsunuz Apple'ın yeni çıkacak cihazına hedef aldığını, o cihazı piyasaya çıkartmamayı hedeflediğini biliyoruz. iPhone 4S tanıtılmadan önce iPhone 5 beklentileri tüm sıcaklığıyla ortalıkta yer alırken, varlığını korurken Samsung'un iPhone 5'i hedef aldığı söylenmişti. iPhone 5'i piyasada sattırmamaya odaklandığı söylenmişti. Samsung bu beklentiyi boş çıkartmayacak şekilde harekete geçti. Fransa ve İtalya'da açılan davaların sonucu ne olacak merak ediyoruz. Fransa'da 14 Ekim'de piyasaya çıkacak cihaz, İtalya'da ise 28 Ekim'de çıkacak. Bakalım mahkemeler o zamana kadar ne karar verecek. Samsung'un iddiası ise Apple'ın iPhone'da kendine, patenti kendisine olan kablosuz 3G teknolojisini kullandığı. Samsung, Apple'ın iPhone'larında kendi kablosuz bağlantı teknolojisini kullandığını düşünüyor. Ve bu teknolojileri olmadan da iPhone cihazlarının, iOS cihazlarının faaliyet gösteremeyeceğini söylüyor. Samsung'un iddiası bu şekilde. Bakalım sonuç ne olacak? Zamanla göreceğiz bunu. Zaten iki şirket arasında Galaxy Tab'den dolayı Avrupa'da bir çekişme vardı. Şimdi buna bir de iPhone 4S eklenmiş oldu. Apple'dan Samsung'a geçtik. Şimdi bir bağlayalım başka bir konuya. Yine Samsung'la ilgili bir konuya bağlayalım. Samsung biliyorsunuz Google'la işbirliği yapıyor. Google'da Android tarafında işbirliği malum. Samsung'un zaten birçok gözde telefonu da Google'ın mobil işletim sistemi Android ile yüklü geliyor. Şirketin geçen yıl Google'la ortak bir çalışması vardı ve bu ortak çalışmanın sonucunda Nexus S adı verilen akıllı telefon çıkarılmıştı. Nexus S'in devamı olacak bir akıllı telefonun dedikoduları haftalardır yapılıyor biliyorsunuz. Nexus Prime adı verilen bu cihazın Android'in bir sonraki büyük işletim sistemi Ice Cream Sandwich ile çalışacağı söyleniyordu. Samsung 11 Ekim'de Unpacked adı verilen etkinliklerinden birisini daha gerçekleştirecek Amerika'da ve bu etkinlikte Google ile birlikte ev sahipliği yapacak ve bu durum hemen akıllara tabii Nexus Prime'i getirdi. Google'la Samsung'un 11 Ekim'de düzenlenecek bu etkinlikte Nexus Prime'i tanıtması bekleniyor. Bugün sabah saatlerinde internete düşen bizim de Teknoblog'da anında yer verdiğimiz bir video vardı. Samsung'un hazırlamış olduğu bir Unpacked tanıtım videosu. Bu videoda da büyük bir şeyin geldiği haber veriliyor. Büyük kelimesi de büyük yazılmış ve tırnak işaretleriyle daha belirgin hale getirilmiş. Videonun bitiminde de kıvrımlı ekrana sahip bir kıvrımlı yapıda bir cihaz dikkat çekiyor. Nexus S akıllara geliyor hemen tabii kıvrımlı bir yapıyı görünce. Yeni cihaz ve büyük bir cihazda Nexus Prime'ın gelmekte olduğu şeklinde yorumlanıyor. Büyük kelimesi Nexus Prime'ın 4,5 inçlik ekrana sahip olacağı iddiası ile birlikte daha fazla anlam kazanıyor. Çıkan dedikodular Nexus Prime'ın 4,5 inçlik bir ekrana sahip olacağı şeklindeydi. Samsung'un videosu da bunu destekliyor. Bu cihaz gerçekten Ice Cream Sandwich'le mi gelecek? Ice Cream Sandwich'in de bu ay içinde tanıtılması bekleniyordu. Lansmanın yapılması bekleniyordu. Büyük ihtimalle Google'da Ice Cream Sandwich'in tanıtımını yapacak. İkili beraber bunu gerçekleştirecek. Ice Cream Sandwich'in sarkması pek düşük ihtimalle gibi gözüküyor. Ice Cream Sandwich ile birlikte Android'in dağılmış olan tabletler ve akıllı telefonları için dağılmış olan sürümlerinin birleştirilmesi öngörülüyor. Şu anda akıllı telefon tarafında Gingerbread var. Tablet tarafında ise Honeycomb var. Ice Cream Sandwich ile birlikte bu iki yapı tekrar birleştirilecek. Bu arada Ice Cream Sandwich sadece akıllı telefon ve tabletlerde değil, aynı zamanda Google TV set üstü cihazlarında da çalışacak. Haftaya Salı günü gerçekleştirilecek bu etkinlik. Biz de o etkinliği takip ediyor olacağız ve o etkinlikte tanıtılan yenilikleri, tanıtılacak olan yeni cihazı Teknoblog'da anında sizlere aktaracağız, tanıtacağız. Bunu şimdiden belirtelim, haber verelim, garantisini verelim. Samsung'un Google'la beraber gerçekleştireceği bu etkinliğin haberini verdikten sonra şimdi bir de Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de Ekim ayı geldi ve Ekim ayı Sebit bilişim ayı daha önce Eylül ayının başında düzenlenen bir etkinlikti Sebit. Ancak son birkaç yıldır Ekim ayında düzenleniyor. Sektörün tam yeniden yaz rehavetinden kurtulup canlanmaya başladığı zaman gerçekleştiriliyor. Yine TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleştirecek bu fuar ve yarından itibaren kapılarını açacak, pazar gününe kadar gezilebilecek. Sebit bu sene davetiyeleri internet üzerinden dağıtıyor ve ücretsiz olarak dağıtıyor. Sebitbilişim.com'a girdiğinizde bir online fuar davetiye linki göreceksiniz, banner'ı göreceksiniz. Ona tıkladıktan sonra karşınıza çıkan forma öncelikle e-posta adresinizi yazıyorsunuz. E-posta adresinize bir link gönderiliyor. O linke tıkladığınızda da karşınıza çıkan formu dolduruyorsunuz. E-posta gönderimini ve SMS alımını kabul etmeniz gerekiyor ki davetiye talebiniz gerçekleştirebilirsin. Bunu yaptıktan sonra da size bir numara veriliyor. Bu numarayı isterseniz not ediyorsunuz. Fuar alanında davetiyenizi bastırıyorsunuz, giriş kartınızı bastırıyorsunuz. Ya da doğrudan yazıcınız varsa giriş kartını yazıcınızdan çıktısını alabiliyorsunuz ve Sebit'e o şekilde gidebiliyorsunuz. Sebit'in doğrusunu söylemek gerekirse eski havası yok artık. Eskiden birçok şirket duyurularını Birçok şirket duyurularını Sebit Bilişim Fuarı'nda gerçekleştirmeyi uygun görüldü. Ancak internetin yaygınlaşması ile birlikte artık büyük şirketleri Sebit'te görmemeye başladık. Yine de Sebit gidilmesi ve görülmesi gereken bir fuar niteliğini korumaya devam ediyor. Nelerin olup bittiğini görmek için Sebit'e gitmeye, yolu oralara düşünmeye fayda var. TÜYAP, Beylikdüzü İstanbul'un oldukça dışında gitmek biraz zahmetli. Trafik de oldukça yoğun. Trafik eskisi gibi değil. İstanbul trafiği gitmek bir saatten aşkın bir zaman alacaktır. Buna rağmen yine de Sebit'e gidip neler oluyor, neler bitiyor görmekte fayda var. Sebitbilişim.com'a girip davetiyenizi bastırabilir ve 9 Ekim'e kadar açık kalacak bu fuarı ziyaret edebilirsiniz. Bu haftanın dosya konuları bu şekilde. Bir de ufak ufak haberlerimiz var. Bunlarla ilgili bir iki kelime söyleyip bu şekilde bu haftaki podcast bültenini kapatalım. Dijitürk Web TV biliyorsunuz Spor Toto Süper Lig, İngiliz Premier Ligi ve Beko Basketbol Ligi maçlarını yayınlamakta. Normal Lig TV veya Dijitürk abonelerine göre oldukça makul fiyatlar sunmakta. Dijitürk Web TV'nin sezon paketleri oldukça uygun. İnternet bağlantınız varsa, iyi bir internet bağlantınız varsa ve kota limit derdiniz yoksa Dijitürk Web TV mantıklı bir seçim olabilir. Dijitürk Web TV'nin yayınının hem bilgisayardan hem de iPhone ve iPad'den izlenebileceği söyleniyordu. Ancak iPhone ve iPad uygulaması ligin başlangıcına yetiştirilemedi. Ligin ilk 4 haftası geçtikten sonra, 5 haftası geçtikten sonra bu uygulama geldi. Bugün itibariyle yayınlandı Dijitürk Web TV, iPhone ve iPad uygulaması. İndirebilirsiniz. Teknoblog'da da ekran görüntülerine yer verdik. İlgili habere bakabilirsiniz. Dijitürk Web TV iPhone uygulaması sporla kısıtlı tutulmuş. 3 tane sekme var. Premier Lig, Spor Toto Süper Lig ve Beko Basketbol Ligi. Süper Lig'in puan durumu ve haftanın sonuçları da yer almakta. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra da satın aldığınız tüm içerikleri görüyorsunuz. Web sitesiyle paralel bir yapıda maç saati geldiğinde satın aldıkların bölümünde satın almış olduğunuz maçların linklerini göreceksiniz diye düşünüyorum. Tabii bu hafta milli maç arası olduğu için, milli maçlar olduğu için bu uygulamanın performansını ancak gelecek hafta sonu görme fırsatı bulacağız. Takipte olacağız. Bununla ilgili izlenimleri de Teknoblog'da sizlere aktarmayı planlıyoruz. Bunu söyleyelim. Microsoft'un Zune adı verilen müzik çaları var biliyorsunuz. Türkiye'ye gelmedi bu cihaz. Resmen Türkiye'de satışa sunulmadı. Ve satışa sunulmadan da piyasadan silindi. Microsoft Zune cihazlarının fişini çekti. iPod'a rakip olarak çıkarılmıştı Zune. Microsoft'un iPod'a Apple'a bir cevabı niteliğindeydi taşınabilir medya oynatıcılar alanında. Ancak biliyorsunuz akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte ve müzik işlevlerinin de gelişmesiyle birlikte insanlar taşınabilir medya oynatıcılara daha az yatırım yapmaya başladı. Bunun yerine akıllı telefon alıp telefonun yanında müzik işlerini de halletmeyi düşündüler. Podcast bülteninin başında da belirttiğimiz gibi iPod satışları da her çeyrekte düşmekte. Yani aşağı doğru giden bir trend var gibi gözüküyor. Microsoft da bunu gördü ve mobil müzik stratejisini bundan böyle Windows Phone üzerine kurgulama kararı aldı. Zaten Windows Phone'da da Zune yazılımı, Zune servisi bulunmakta, yazılım tabanlı olarak var. Zune sadece donanım anlamında öldü denilebilir. Yazılım anlamında ya bir yazılım servisi olarak yaşamaya devam edecek. Windows Phone cihazlarında Mac'te ve PC'de bunu belirtelim. HTC'nin Android telefonlarında bir güvenlik kaçığının bulunduğu şeklinde Android güvenlik sitelerinde bir olay rapor edilmişti geçtiğimiz hafta sonu. HTC'nin Android yazılım üzerine yaptığı özelleştirmeler bir açık kapı bırakıyordu. Bu şekilde özetleyebiliriz durumu basit bir şekilde ve bu açık kapının nedeniyle Android cihazındaki verilerin kişiye özel verilerin çalınabilmesi, üçüncü parti uygulamalar tarafından alınabilmesi, çekilebilmesi ve çalınabilmesi söz konusuydu. HTC bir açıklama yaptı ve bu açığın kapatılması için çalışmalara ivedilikle başlandığını, kısa sürecek bir operatör testinden sonra da bu sorunu çözecek, bu soruna derman olacak güncellemenin kablosuz bağlantı üzerinden cihazlara indirilebileceğini belirtti. Bunu da not etmiş olalım. HTC ile ilgili olarak Samsung geçen hafta yeni bir tablet tanıttı. Geçen yıl tanıtılmış olan Galaxy Tab 7 biliyorsunuz Samsung'un ilk Android tabletiydi. Galaxy Tab'in 7.0'ın kardeşi Galaxy Tab 7.0 Plus tanıtıldı. Galaxy Tab 7 Plus'ta, 7.0 demeyelim, 7 diyelim, Galaxy Tab 7 Plus'ta 7 inçlik bir ekran var, anlayacağınız üzere adından da anlaşılacağı şekilde 1.2 GHz'lik bir çift çekirdekli işlemci yer almakta. Bunun yanı sıra bu cihaz 16 ve 32 GB'lık iki farklı versiyonda sunulacak. Wi-Fi desteği, Bluetooth 3.0 desteği var ve Android 3.2 Honeycomb'la birlikte gelecek. Bunu belirtelim. Samsung'un Galaxy Tab 10.1, 8.9 ve 7.7'de gördüğümüz TouchWiz arayüzü de Galaxy Tab 7 Plus'ta yer alıyor, gözüküyor. Bu tabletin yıl sonuna kadar Türkiye'de de çıkmasını bekliyoruz. Oldukça geniş bir çıkış takvimi var. Çıkacağı ülke sayısı bir hayli geniş ve bu takvim içinde Türkiye'nin de yer aldığını düşünürüz. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda, herhalde bu yıl bitmeden Galaxy Tab'in yeni modeliyle tanışabiliriz. İnancımız, beklentimiz bu şekilde. Teknoblog Podcast'ten bu haftalık bu kadar. Teknoloji dünyasında geçen bir haftada yaşanan olayları sizlere aktarmaya çalıştık. Bu arada Ustream üzerinden de bu podcast bülteni canlı olarak yayınlandı. Bundan böyle de yayınlarımızı Ustream'den canlı yayınlamayı düşünüyoruz. Yayınları da Twitter üzerinden, Teknoblog Twitter üzerinden haber vermeyi planlıyoruz. Bunu belirtmiş olalım. Teknoblog.tv'de veya youtube.com/teknoblog'da Teknoblog tarafından hazırlanan İnceleme videolarını, özel videoları bulabilirsiniz. Bunu belirtelim. Twitter.com/teknoblog, Teknoblog'un Twitter adresi. Buradan Teknoblog'un hızlı yazı trafiğini rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Teknoblog Live adı altında açtığımız ve iPhone 4S tanıtım toplantısının ayrıntılarını yayınladığımız bir hesap var. Bundan böyle canlı yayınları, etkinlikleri Teknoblog Live üzerinden aktarmayı, canlı bir şekilde aktarmayı planlıyoruz. Bunu da söyleyelim. Teknoblog Live'ı takip edenlere teşekkür edelim ve yeni takipçileri de beklediğimizi belirtelim. facebook.com/teknoblog adresi Facebook üzerinden Teknoblog'u takip etmek isteyenleri bekliyor. Hızlı haber akışımızı Facebook üzerinden takip etmek isteyenler de bunun yanı sıra özel galerileri, fotoğrafları görmek isteyenleri de Teknoblog'un Facebook sayfasına bekliyoruz. Oraya daha fazla fotoğraf ekleyeceğime söz veriyorum. Bunu da belirteyim. Bir söz olarak not edelim. podcast@teknoblog.com podcast bülteni ile ilgili tüm soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum bu adrese. Gelecek hafta yeni bir podcast bülteninde görüşmek üzere. Ben Sabri Küstür. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.